Ayrım 37.
Sayfa 441. Burada bir amaç birliği varsa da yöntem ayrımından Miller hiç söz etmemektedir. Lawrence kadına insan olarak bakmış ve kadını bitkisel bir pasifliğe döndürmeye uğraşırken bile bunun bir doyum olacağı görüşünden hareket etmiştir. Oysa Miller kadına insan gözüyle bakmaz. Miller'a göre kadın sadece bir nesne, bir eşyadır. Miller için Lawrence'ın Freud'cu görüşüyle uyguladığı bir ruh bilimsel yöntemle iradeyi kurma konusu yoktur. Her iki yazar da cinsel politikanın hizmetindedir. Ama Lawrence gerçek bir kadının belirli bir gücü ve aklı olan kişinin teslimiyetini amaçladığı için pragmatik olarak politikaya dönüktür. Miller ise kadını mastürbasyon aracı düzeyindeki bir cinsel organ olarak görür. Miller'ın binlerce karikatürle dolu dünyasındaki iki gerçek kadın olan Mara ile Maud konusunda ise cinsel davranışla kişilik öylesine birbirinden kopuktur ki onlardan söz eden bölümlerde başka bir ad kullansa bile olur. Miller ömründe tek sevdiği kadın olan Mara'dan söz ederken Ida'ya olduğu ölçüde aykırı davranır. Mara bu parlak ve kaygan cihazın üzerinde yılan gibi kıvrılmıştı. Artık sıcaklığı olan bir kadın değildi, hatta kadın bile değildi. Dalgalı denizin kırılan ışıklarında görülen olta ucundaki bir solucan gibi kıvrım kıvrım bir kütleydi sadece. Onun bedenindeki girinti çıkıntılar benim ilgimi çekmez olmuştu artık. Gövdemin onun içindeki bölümü dışında bir salatalık kadar soğuk ve kutup yıldızı kadar uzaktım. Şafağa doğru çenesindeki o donmuş konsantre süt ifadesinden dolayın başladığını fark ettim. Yüzü yeni doğan bir çocuğun yüzündeki bütün ifadeleri ama sondan başa doğru olarak iğneledi. Ölmeden önceki son gerilmeden sonra sönmüş bir balon gibi kırıştı. Gözleri ve burun delikleri soluk deriden bir gölün hafiften kırışık yüzeyi üzerinde yüzen meşe palamutları gibiydi. Victorianlar ya da en azından bazıları argoda orgazmdan söz ederken harcama terimini kullanmışlardır. Bu ekonomik güvensizliği ya da kaynak yetersizliğini cinselliğe de aktaran kapitalist bir görüşle meniyi para olarak yorumlayacak olursak idareli harcamayı öğütleyen bir tutumdur. Miller bu tavırda değildir ama o da cinsellikle para arasında tuhaf bir bağlantı kurar. Amerikan ekonomik ahlakının koşulları gereği Miller 40 yaşına gelinceye dek başarısız biri olmuş, yaşamını kazanacak hiçbir şey yapamamış ve herkesin hor gördüğü bir ortamda yaşamıştır. Paris'teki yaşamı ona soluk aldırmadan önceleri, Miller insanların sanata, edebiyata önem vermedikleri ve erkek için sadece iki başarı yolu olduğu kanısına varmıştır. Para ve cinsellik. Miller başkaldıran bir kişidir, paranın gözünde değeri yoktur ama yine de derin dürtüler paranın yerine cinselliği koymayı itmiştir onu. Kadını mal gibi görmekle o da başarılı erkek olmanın tadına varabilecektir. Para yapamıyorsa kadın yapacaktır. Hatta ödünç para ile yani hiçbir şey vermeden bir şeyler alarak en büyük darbeyi indirecektir. Düzene uymuş çağdaşları ticaret alemine daldıkları gibi Miller de kadının bacakları arasına dalacaktır. Miller Fransız cinselliğinin uygarlaşmış üstünlüğünü överken kanıt olarak daha iyi iş yöntemleri olduğunu gösterir. Fahişenin müşterisine malı almadan önce iyice inceleme izni verilir. Miller bunu dürüst ve namuslu ticaret olarak yorumluyor. Böylelikle sadece patron mal sahibiyle tartışmak zorunda kalmaz. Aynı zamanda fazla sabun ve havlu masrafından yakınmadığınız sürece Avrupa'da isterseniz bir düzine kadını alıp otele atabilirsiniz. Miller dolar kültürüne tümüyle sahip biri olarak ödeme gücünüz olduğu sürece başka hiçbir insancıl düşüncenin gerekmeyeceğini savunur. Bir yerde şöyle övünür. Oteldeyken zile basıp viski soda ister gibi kadın istiyordum. Miller Western Union'un personel müdürü olduğu sırada iş aramak için kendisine başvuran kadınlar üzerinde cinsel ve ekonomik güç kurmanın tadını almıştır. Bütün iş onları askıda tutmak, iş vermeyi vaat etmek ama önce bedavadan bir kez yatabilmekti. Genellikle onları gece bir oya getirip çinko kaplı masanın üzerine yatırmak için bir yemek yedirmek gerekiyordu. Bütün Amerikalıların bildiği gibi ticaret dünyası bir savaş alanıdır. Yöneticiler şirketin kamışını yedikleri zaman bunun öcünü sekreterlerine kamış atmakla alırlar. Miller'ın sekreteri yarım kan zencidir ve kendisini kızarmadan düzecek birini bulduğu için pek memnundur. Hatta bu yüzden patronunun arkadaşı Curly ile birlikte kullanılabilir. Kız sonunda intihar eder ama ticaret yaşamı böyledir. Ya kamış atarsın ya da yersin. Cinselliği ekonomik alanda bir savaş olarak yorumlayışın en somut örneği Miller ile arkadaşı Van Norden'in Paris'te 15 franga bir fahişe kiraladıkları gecenin öyküsüdür. Miller ve arkadaşı kadından hoşlanmamışlardır. Kadın da karnının açlığından yatacak halde değildir. Buna rağmen para verdikleri için ille de bunun karşılığını almak isterler. Cinsellik Miller'a göre sadece mal değil aynı zamanda bir para değeri olduğu için anlatımlarında niceliğin nitelik olduğu yorumu görülür. Bütün amacı kâr etmek olan bir tüccar gibi paranın yanında mallar anlamsız kalır. Hatta paranın kendisi bile sağladığı gücün yanında anlamını yitirir. Cinsellik düşkünlüğü öylesine bir tutkudur ki Miller ve arkadaşları zaman zaman buna karşı çıkarlar. Van Norden tutku halindeki düşkünlüğünden utanır ve arada bir elmanın çekirdek kısmını oyup içine soğuk krema koyarak kendisini bununla tatmin etmeye çalışır. Gerek cinsel gerek duygusal açıdan böyle bir işlev değiştirme Miller'ın romanlarındaki oluşumu etkilemez. Çünkü bu romanlardaki kadınlara da elma gibi sadece birer cinsel nesne gözüyle bakılır. Ancak elmalar hiç direnç göstermedikleri için kadını fethetme duygusu onu dize getirmenin coşkunluğu kaybolur. Miller da cinsellikle bir yana itilmiş, çıplaklığın yakınlığı ya da estetiği hiç hesaba katılmamıştır. Zaman zaman iki koca tepeden ya da kütleden söz edilmiştir kadının erotik biçimi konusunda. Erkek bedeninde ise cinsel organlar dışında hiçbir şeyden söz edilmez. Miller'ın romanlarında çiftleşen insanlar şöyle dursun bedenler bile değildir. Miller cinselliği yaşamın bütün diğer yanlarından koparır, mekanik bir valf piston hareketinde görerek tanımlar. Miller'a özgü düzme organlar arasında oluşan bir şeydir, kişilerden kopuktur. Bunun içinde tabii en iyisi iki yabancının, örneğin metroda karşılaşan ve birbiriyle hiç konuşmamış iki kişinin çiftleşmesidir. Miller pornografik kitaplarda ya da filmlerdeki yan efektleri bile kullanmamış, cinselliği her türlü toplumsal olgudan kopartıp organların sürtüşmesi durumuna getirmiş ama bu arada kadını küçültücü, kendi sadizmini doyurucu bir şeyi yapmıştır. Miller ömrünün en iyi düzüşmesini üst katta oturan ve hemen hemen duyarsız denilebilecek bir gerizekalı ile yaptığını itiraf ederek övünür. Her şey dağınık ve adı konmadan oldu. Belden yukarısı sopa gibiydi, budalanın biriydi. Belki de bu yüzden belden aşağısı öylesine istediğim gibi kişilikten uzak oluyordu. Geceleri pantolonumun önünü çözüp beklemem yetiyordu. Bu anlatımda Lawrence'ın kadının bilincini kırmak amacı sezilir. Aynı zamanda her iki yazarın da kusursuz bir kişilikle uğraşmaktan korktukları kanıtlanmış olur. Miller'ın kahramanı avını karanlıkta düşürmeye meraklıdır. ''Gel buraya, gel orospu diye kendi kendime söyleniyordum. Gel ve o muhteşem dudaklarını yay üzerime. Sesimi çıkarmıyor, kıpırdamıyordum. Sadece düşüncelerimi, karanlıkta yengeç gibi yavaşça hareket eden orasından ayırmıyordum.'' Yazar burada erkeğin çekici organı dışında bir de düşünceleriyle telepatik etkisi olduğunu belirtiyor. Ama işler her zaman bu denli iyi gitmiyor. Kocasının soğuk düzüşme isteğinin tersine aşk yapmak isteyen karısı Maud ile istediği gibi yatabilmek için Miller onun uykuya dalmasını beklemek zorunda kalıyor. Onu yarı uykulu bir hale getirmek, o düş görürken gereğini yapmak. Buradaki yöntem erkeği kadının yüzüne bakmaktan kurtaran ve yapmacık ilişkileri ortadan kaldıran bir yöntemdir. Karısı ancak kocası kendini aldattığı zaman büyük üzüntüye kapılıp ona bir insan gibi davranmasını istemekten vazgeçecektir. Önceleri bana insan olarak hiç saygı duymadan diyen kadın sonunda Miller'ın kendini isteriye sürükleyen tutumu karşısında soğukkanlı bir düzüşe razı olacaktır. Önünde sonunda bu çarçabuk olup biten gözyaşına sevgiye yer vermeyen bir iştir. Miller gerçekten yüklü bir gününde Maud Valeska, Valeska'nın kuzeni, batı yakasındaki rıhtımlardan birinde kestirirken birden uyanır ve ereksiyon halinde olduğunu görür. İnsan böyle bir durumu boşuna harcamamalıdır. Bu yüzden daha o gün öğle yemeğinde tanıştığı bir kadının apartmanına koşar. Kadın yarı uykuda kapıyı açar. Miller bu fırsatı kaçırmaz. Kadın öylesine uykuluydu ki bir robotu yapar gibiydim. Bundan iyisi can sağlığı. İşi daha da çekici kılmak için egzotik ayrıntılar da var. Kadın kendini Mısırlı diye gösteren bir Yahudi. Kendi kendime bir Mısırlı bu, bir Mısırlı bu deyip duruyordum. Önümdeki en güzel zevklerden biriydi bu. Miller kadınla iki laf etmek zorunda kalmamak için hemen sıvışır. Bu gerçekten hiç karşılığı olmayan bedavadan bir yatıştır. Ona söyleyecek tek sözüm yoktu. Bir an önce dışarı çıkmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Hiç söz sarf etmeden çıkmak. İşin tadını tamamlamak için Miller'ın eski dostu Kronski evin kapısına gelmiş ve bütün olup biteni duymuş, Miller'ın büyük zaferine tanıklık etmiştir. Miller'ın ideal kadını fahişedir. Lawrence fahişeliği kutsallığın kirletilmesi olarak almıştır. Oysa Miller'a göre fahişelik sadece erkek için elverişli bir durum olmakla kalmaz, aynı zamanda kadını gerçek işlevine getiren bir oluşumdur. Bunu kanıtlamak için Amerikan turizminin tipik Fransız fahişesi Germain'i tanıtır. Anadan doğma orospuydu, yaptığı işten hoşlanıyordu. Miller'a göre Germain, yaşamı ancak bacaklarının arasında duyabildiği için orası en değerli yeri, bağlılık duygusu ve yaşam duygusuydu. Germain haklıydı, cahil ve şehvetliydi, bütün yüreğini ve ruhunu işine vermişti. Bütün gün boyunca ne yaparsa yapsın hep orospuydu ve bu onun erdemi oluyordu. Miller Germain'den söz ederken, bir örümceği sevmeyi nasıl düşünemezsem onu sevmeyi de aklımdan geçirmiyordum derse de, Germain'i ruhu ve bilinci olmak gibi kusurları bulunan bir başka orospudan, Claude'dan üstün göstermeye de çalışır. Miller Claude'un tavırlarına karşıdır. Bence bir hanımefendi gibi oturup birinin yanına yaklaşmasını beklemek bir orospunun hakkı değildir. Miller için orospu orospudur görüşü geçerli olduğundan onlara her türlü hakareti yapma hakkını görür. Ancak yaptıkları işi yaşama gücü olarak yüceltir. Elektrik devresinde olduğu gibi onunla yattığı anda bir devre kapanır ve erkek yeniden dünyayı ayaklarının altında duyar. Fahişeler kendi yaptıkları işten hizmet etmek olarak söz ederler. Miller bunu erkekler arası bir ilişki aracı durumuna getirir. Şimdiye kadar beraber olduğu bütün erkekler ve şimdi de sen. Bütün yaşam senin içinden, onun içinden, senden önceki ve senden sonraki bütün erkeklerden akıp geçiyor. Burada çarpıcı nitelik Miller'ın cinselliği soyutlamasıdır. Elektrikten daha az somut, daha az plastik bir şey olabilir mi? Öte yandan fahişenin vajinasında başka erkeklerin melisini aramak, bu canlılığın peşine düşmek de eşi görülmemiş olmasa bile tuhaf bir tutumdur. Miller'ın kitaplarında hep erkeklerin bir arada olduğu bir selamlık havası vardır. Çocukluğundaki arkadaşları gençliğinde olgunluk döneminde ve hatta yaşlılığında da arkadaşıdırlar. Johnny, Paul ve grubu çocukluktaki gang kahramanlar niteliğindeki varlıklarını Miller'ın edebiyat alanındaki tanrıları olan Nietzsche, Spengler, Dostoyevski ile birlikte sürdürürler. Altı ciltlik öz yaşam öyküsü bitmez tükenmez biçimde yitirilen gençliğin ardından bir yakınma niteliğindedir. Kendine yakıştırdığı adla düzüşme ülkesinin kayıtsız şartsız hakimi olan Miller'ın cinsel davranışı ya geri zekalı ya da olaylı paylaşmayan kadınlar üzerinde erkeğin üstünlüğünü kanıtlama çabasından öteye geçmez. Çevrede bütün oğlanları üstüne alacak sadece bir kız vardır. Geri kalanlar ailelerinin ve dinin baskılarıyla yozlaşmış, yavanlaşmış iyi kızlardır. Zafer ne denli zorlukla elde edilirse o denli büyük olur. Ama bunun tadına varabilmek için de sözünü edip övünebilmek gerekir. Kronski'nin kapının dışından tanıklık etmesi olayında olduğu gibi okura başkaları tarafından bilinmeyen cinselliğin beş para etmeyeceği fikri aktarılmaya çalışılır. Miller'ın kitaplarında hep olanı biteni arkadaşlarına anlatıyormuş havası vardır. Sonra tekrar abanmak zorunda kaldım, yılan gibi kıvrılıyordu, Tanrı yardımcım olsun. Miller'ın heteroseksüel ilişkileri bir ölçüde eşcinsel eğilimden doğar. The Rosy Crucifixion adlı aşk öyküsü sevme gücümü yitirdim itirafından başka bir şey değildir. Heteroseksüel ilişkilerindeki soğukluk bir türlü kurtulamadığı çevresinden ve çevresindeki gangdan etkilenmiştir. Heteroseksüel ilişkilerinin niteliği sadece erkekler arasında var olmasını doğru gördüğü sevgi, arkadaşlık, şefkat gibi duygulardan tamamen ayrı ama bunlara karşıt değil oluşumdadır. Miller'ın cinsel mizahı salt erkeklere özgü bir mizahtır. Belirli bir grup içindeki bilinen konulara yönelik kendi içlerinde bağlayıcı nitelik taşıyan ve önceden bilinen tavır ve tepkilerden doğan bir mizah tarzıdır. Bu ortam içinde cinsellik gerizekalı birinin kandırılması ve yönetilmesi biçimindedir. Bu mizaha hedef olan kişi libidodan çok egoyu doyurmak için kullanılır. Çünkü her türlü duyudan uzaklaşmış bir açıdan konular ele alındığı için ortada bir budalayı alaya almaktan öte bir davranış yoktur. Ama bu durumda da kadın zor elde edilmediği, gülünç olmadığı, kaçmadığı ve aptal olmadığı takdirde işin bütün esprisi kaybolur. Miller'ın bütün amacı hiçbir şey vermeden mümkün olan oranda çok şey almaya bakmaktır. Buradaki çok şey cinsel deneyimin çokluğu anlamına gelmez. Çünkü o zaman işe duygunun katışması gerekir. Miller'ın çoku çok yapmaktır sadece. Bunu Kinsey'in cinsel boşalım sayısı terimiyle de tanımlayabiliriz. Sevmek yitirmek demektir. Miller duyguları ve düşünceleri konusunda dürüst davrandığı tek kitap olan Nexus'ta çok yitirdiğini açıklar. Sevgili Mara'sı sevicidir ve aşığı olduğu kadını üçlü bir yaşam için Miller'a zorla kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu Lawrence'ın özlediği üçünün kadınlar arasında eşcinsel ilişki olan biçimidir. Miller'ın kadına karşı tavrının bu kötü deneyime dayandığı da düşünülebilir. Miller'ın aşk oyununda ele geçen her fırsattan yararlanmak gerekir. Uzun süredir hayran oldu ama bir türlü sahip olunamaz sandığı bir kadının kocası ölünce Henry onu ziyarete gider. Burada okuru hazırlamak için gerekli sahneler uzun uzun anlatılmıştır. Alçak bir divan, yumuşak ışıklar, içki ve açık yakalı çok güzel bir elbise. Kadının kocasından söz edip dururlarken Miller'a birden esin gelir ve tek sözcük etmeden elbisesini kaldırdım, içine daldırdım diye tamamlar olayı. Acaba kadın nasıl bir tepki gösterecektir? Kadın inlemeye, derin derin soluk almaya koyuldu. Kendinden geçmiş gibiydi. Bu anlatımdan sonra yaptığının yanlış bir şey olmadığını kanıtlamak için de şunları ekliyor yazar. Bugüne kadar beklemekle ne aptallık etmişim. Öylesine sıcak, öylesine yumuşaktı ki kim gelse kolayca alabilirmiş demek. Hazır beklermiş meğer. Kadınlar sadece hazır bekleyen kişiler değil, aynı zamanda kukladan farksızdırlar Miller'ın gözünde. Erkek erkeğe anlatılan bir başka yatma olayında da şöyle diyor. Kadını hacı yatmaz gibi çeviriverdim. Cinsel nesne olarak görülen kadını küçültmek cinsellikten daha büyük haz veren bir şey olarak yorumlanıyor. Miller'ın yakın dostu Curly kadına böyle davranmakta usta biridir. Kendisinin sadece yatmaya yarayan bir nesne olduğunu fark etmemiş bir kadını cezalandırmak tam Curly'ye göre bir iştir. Kadını aşağılamaktan zevk duyuyordu. Bu yüzden onu suçlayamıyordum. Kadın kılığı kıyafeti düzgün olsa da sokak orospusundan başka bir şey değildi. Sokakta yürüyüşünü bir görseniz bacaklarının arasında bir şey yok sanırdınız. Tabii ki Curly de onu yalnız yakaladığında bütün bunların acısını çıkartıyordu. Hiç heyecanlanmadan, duygulanmadan yapıyordu. Kadın bir kere onun tadını duydu mu ne isterseniz razı olacak hale geliyordu. Bazen kadını ellerinin üzerine dikiyor, el arabası gibi odada dolaştırıyordu. Ya da köpekler gibi yapıyordu. Kadın sızlanacak olsa hiçbir şey demeden sigarasını yakıyordu. İnsan bunu okuyunca Shapiro'nun aşk ve sevişmenin gizli deyimini düşünüyor ister istemez. Miller'ın Amerikan püritanizminin kısıtlamalarını aşarak verdiği sevişme sahnelerinde erkeğe her türlü hak tanınmıştır. Bunlardan biri Ulrich'in stüdyosunda geçer. İki çiftin buluştukları bu stüdyoda kahramanımızın her iki kadını birden istemesi, buna karşılık Ulrich'in kendi mağarasından uzak durmasını beklemesi işin tadını bozar. Bu sevişmelerde kadınlar hiçbir aktif rol oynamazlar. Miller ve arkadaşları fırsatını bulduklarında birbirlerine kadın ikram ederler. Hatta bu ikram genellikle malın gözleri önünde yapılır. Ulrich ile beraberlerken kadınlardan birisi adet görmeye başlar. Ulrich'e ne kadar bu kadarcık kanın bir zararı yok deyip olayı savuşturmaya çalışırsa da arkadaşlarının hepsini saran korkuyu engellemek için hemen banyoya koşup yıkanır. Bundan sonra tam 20 sayfa Miller kana deyince Frangie'ye yakalanılabileceğini anlatır. Bu adamlar için her şeyi rahatlıkla uygulayabilecekleri kadının tek öç alma olanağı erkeğe zührevi hastalık geçirmektir. Bir başka grup sevişmesi de Miller, karısı Maud ve bir konukları arasında geçer. Miller her iki kadın robotuna tam istediği gibi davranmasından dolayı bu sevişmeden pek hoşnut kalır. Kadınlar birbirlerini kıskanmazlar, diretmezler, ne denirse boyun eğerler. Kahramanımız 5 kere üst üste orgazm olduktan sonra son olarak komşuları Elsie'ye yaklaşır. O ana kadar çok heyecanlı görünen kadın, haydi çabuk ol diye bağırmaya başlar. Ama sonra yapma acıyor diye sızlanmaya başlayınca Miller'ın tepesi atar. Kadın şartsız olarak söylenilenini yapmak zorundadır. Böylesine bir gecenin kişiye ne getireceğini anlamak olanaksızdır. Ne var ki Miller ve arkadaşları cinsellik konusunda herhangi bir baskı olmasaydı, yani bugün karşı çıktıkları durum sürüp gidebilmiş olsaydı bu tür saplantılara girmeyeceklerdi. Onlar için kadın aşağılanması gereken ve aşağılandıkça bundan haz duyan varlıktır. Kadını tanımlamaları da hep bu yönde gelişmiştir. Örneğin sürekli dişi bir hayvan gibiydi, dört ayak üzerinde yürüttüm, hayvanca soluyordu, köpek gibi inliyordu deyimleri hep bu tavrın belirtisidir. Cinselliğin bir utanç, ayıplanacak bir şey, pis, iğrenç olduğu kanısında olan Miller yazılarında da bu görüşünü belirlemek için hep ayıp sayılan sözcükler kullanmaktadır. Miller için müstehcen sözcükler kullanmak, üstadların yapıtlarında mucize diye karşılanan şeyi yapmaktır. Bir noktada Miller'ın görüşüyle sansürün görüşü birleşiyor. Her ikisi de belirli anlatımların müstehcen olduğu noktasında anlaşıyorlar. Ancak ortada kesin olmayan bir durum var. O da cinselliğin müstehcen sayılıp sayılamayacağı sorunu. Üstelik Miller müstehcenliğin belirli bir tepki biçimi, bir şiddet gösterisi olduğunu da sık sık ileri sürüyor. Ona göre bu saldırı hem cinsellik demek olan kadına hem de kadının suçu olarak yorumladığı cinsel ilişkilere yöneltilmiş bir tepkidir. Erkeklik denilen bencillik kendini haklı göstermek için bu tür kanıtlar bulmak zorunda. Kadının cinsel organının pisliğinden söz eden Miller'a göre erkek organına gelince işler değişmektedir. Çünkü erkek organı her şeyden önce güç demektir. Miller tuvalete gittiği ya da çöp döktüğü sırada bile kendi soylu yazgısının bilincindedir. Düzüşmeler ülkesinde sperm en yüce varlıktır. Tanrı bütün spermlerin toplamıdır diyen Miller kendini de kutsal bir yere getiriyor. Adını mı soruyorsun? Tanrı de bana. Hatta Miller daha da yücedir. Tanrının ötesinde bir şey. Erkeğim ben. Bu yeterli görünüyor bana. Yeterli bile olsa Miller yine de belirli bir tanrı bilim kurmaya çalışıyor. Önümde daima bedenin görüntüsü var. Sağdaki tanrı, solda biraz da aşağıda duran tanrının oğlu. Onların arasında ve üstünde duran da kutsal ruh. Bu kutsal üçünün insan tarafından yaratıldığını hiçbir zaman unutamam. Kadının cinsel organı ise bir yarık, çatlak, delik, yani bir boşluk, bir hiç Miller'a ve onun görüşündekilere göre. Miller sevgilisi mağara içinde farklı düşünmez ve onda hiçbir şey bulmadığını, sadece dibi olmayan bir kuyuya yansıyan kendi görüntüsünü gördüğünü söyler. Yengeç dönencesinde Miller ve arkadaşı Van Norden kadının cinsel organını incelerler. Bu ölü midyeyi görünce midesi bulanan Norden, inceleme yapmak için teknolojiden yararlanır. Elleriyle iki yana açmasını söyledim. Sonra feneri yakıp içine tuttum. Ömrümde hiç bu kadar ciddi bakmamıştım. Baktıkça o kadar anlamsız geldi. Bakınca bakılacak hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Van Norden bu görüntünün karşısında düş kırıklığını gizleyemiyor. Üstlerinde elbise varken baktığınızda aklınızda bin bir çeşit düş geçiyor. Onlara aslında sahip olmadıkları bir bireylik bahşediyorsunuz. Oysa bacaklarının arasında bir çatlaktan başka bir şey yok. Gerisi hayal. O kadar anlamsız ki. Cinsellik konusundaki bir sürü gizden sonra bir bakıyorsunuz ki boşluktan başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. İnsanın midesi bulanıyor. Kitabın daha sonraki bir bölümünde Miller da buna benzer bir inceleme yapmak için bir fahişe kiralar ve o da sadece bir yarıktan başka bir şey bulamaz. Ama sanatçıya düşen görevi yerine getirmek için bu boşluğu bir bulmaca, bir giz gibi görmeye çalışır. Ne de olsa insanoğlu bu boşluktan doğmaktadır. Bu değersiz sıfırdan erkek uygarlığının sonsuz matematiksel dünyaları meydana gelmektedir. Dostoyevski'nin kutsal dehası bile bu boşluktan çıkmıştır. Bu yüzden her şeye rağmen bu anlamsız boşlukta bir şeyler olması gerekir. Miller'ın ısrarlı ve ebedi kadın olarak gördüğü mağaranın hastalık ölçüsünde yalancı olması da kadının organının Miller'a göre aldatıcılığına paraleldir. Miller'ın yatamadığı tek kadın evindeki tuvaleti bozuk olan bir kadın olmuştur. Tuvalet taşınca Miller her şeyi olduğu gibi bırakarak, bu arada kendi pisliklerini de tabii, sıvışmış gitmiştir. Miller için cinsellikle tuvalete gitmek bir noktada eş anlamlıdır. Her ikisinde de bir fışkı, bir atılan madde vardır. Bu yüzden bazı sevişme sahnelerini de tuvalette geçirmekle sakınca görmez. Bir keresinde Fransa'da bir tuvalette bir Amerikalıyı kıstırmıştır. Kadını duvara dayadım ama bir türlü yapamadım. Bunun üzerine tuvaletin üstüne oturdum, yine olmadı. O zaman kadının elbisesine boşaldım. Güzelim elbise ziyan oldu diye sızlandı durdu. Aynı konuya oğlak dönencesi ve seksusta da değinir. Miller'a göre cinsellik kadını kirlettiğine göre erkek de onu mümkün olduğu kadar kirletmelidir. Aslında Miller'ın istediği kadının üzerine fışkısını boşaltmaktır.